Ayrım 3. Fi. Akila Azra Cohen. Sayfa 28. 7. Canmanay aşağıya indiğinde emlakçı ve Kaya yan evin kapısında onu bekliyorlardı. Can adım adım yaklaşırken birkaç saniye sonra Duru'yu görebilmenin heyecanı içinde büyüdü. Ta ki kapıda tek başına beliren Deniz'le tanıştırılana kadar. Uzun boylu, geniş omuzlu, gür saçlarının altından masmavi bakan gözleriyle görkemli biriydi Deniz. Daha doğrusu sadece güzellik değildi onu farklı kılan. Can bu genç adamın yanında kendi gerçekliğinin yıkıcılığını hissetti. Herkesi etkileyen karizması sanki yok olmuş, Canmanay kısa boylu, koca kafalı, kara bir adam oluvermişti. Deniz'in güçlü elleri sakince sıktılar Canmanay'ın kısa, kalın ve ısrarlı parmaklarını ve bahçeyi göstererek onu içeriye davet ettiler. Canmanay bahçeye geçerken kendini yorgun ve en kötüsü de yenilmiş hissediyordu. Rakibinin yaydığı enerji karşısında daha savaşmadan savaşı kaybetmiş biri gibiydi. Bahçe kapısından içeri girerken rahatsızlık vermek istemediğine dair birkaç kelime geveleyerek merdivenleri çıkmaya başladı. Adamla arasındaki boy farkını kamufle etmek için 4-5 basamak geriden takip ederken artık buraya gelmenin kötü bir fikir olduğunu biliyordu. Bu evin bahçesi de diğerleriyle aynıydı. Merdivenlerden bahçeye çıktığında yere atılmış bir çift sandalet gördü. Durunun sandaletleriydi bunlar. Natürel deriden yapılmış, parmak arası, topuksuz. Yere düşmüş küçük bir saç tokası. Bu da Duru'ya ait olmalıydı. Ancak evin önüne geldiğinde içeriden gelen müzik sesini duyabildi. Duru'nun dans ettiği müzik değildi bu ama en az onun kadar güzeldi. Deniz'e müziğin ne olduğunu sorduğunda adam sadece sırıtıp eski bir şey dedi. Bu eski şeyin sadece evde dinlemek için Deniz tarafından 2 sene önce yapılan orijinal bir parça olduğunu ancak yıllar sonra öğrenebilecekti. Her an Duru'yla karşılaşabileceğinin beklentisinde temkinli, sadece Deniz'in duyabileceği yükseklikte sordu. Evli misiniz? Deniz, üzereyiz diye cevap verdi. Can içinde hissettiği gerilimi azaltmak için konuyu değiştirip evin fiyatını sorduğunda Deniz 2 sene önce Duru'nun annesini kaybettiklerinde İsviçre'ye taşınmayı planladıklarını, satılık ilanının o dönemde verildiğini ama şimdi artık Duru'nun mezun olmasını beklediklerini, satışı askıya aldıklarını anlattı. Can hiç düşünmeden aklına gelen ilk soruyu sordu. Ne zaman mezun olacak? Deniz evi hemen satın almak isteyen birinin ilgisi olarak algıladığı bu soruyu bu sene diye cevap verdi. Duru'ya duyduğu merak tarafından tamamen ele geçirilen Canmanay ise hiddetli bir endişe duydu. Daha bir kere bile yakından görmediği bu kadının varlığının beklentisini karşılayacak güçte olmamasını ne kadar da çok istediğini fark etti. İçinde büyüyen bu duyguların hiç tanımadığı bir kadına karşı hissedildiğini düşünüldüğünde yıllar önce yaşadıklarını kendisine hatırlatan ve kalbinin en karanlık yerine gömdüğü korku uyandı içinde. Bu korku ehlileştiremediği tutkusunun korkusuydu. Hayatında sadece bir defa gerçekleşebilecek ve zaten çoktan gerçekleşmiş bir mucizenin ikinci kere peşine düşecek kadar budala biri miydi? Sorguladı. İçinde uyanan her şeyi geldikleri yere gömüp hemen bu bahçeden çıkmalıydı. Kendisine tedaviye gelen her şeye sahip oldukları halde hevesleri kaçmış salaklardan biri gibi hissediyordu şimdi. Karşısında duran Deniz'e baktı dikkatle. Biraz daha burada dikilirse durumun bu adam tarafından sorgulanacağını düşündü. Sonuçta güzel bir kız görmüştü bahçede. Büyüleyici bir şeydi ama hayat aslında sihre izin vermeyecek şekilde tasarlanmıştı. Uzaktan bizi büyüleyen şeyler yaklaştıkça sihirlerini kaybederlerdi. Başlatmak üzere olduğu şeyi fark etti. Silkelendi. Deniz'e evi yeniden satışa koyduklarında irtibata geçeceklerini söyleyerek konuyu kapattı. Bahçeden çıkmak üzere merdivenlere doğru aceleyle yöneldiğinde kendini hafiflemiş bile hissediyordu. Ta ki duyduğu ses onu durdurana kadar. Duru, Canmanay'ı geçirmek üzere olan Deniz'e seslenmişti. Deniz'in adına değer katan bir seslenişti bu. Narin ama ince olmayan bir ses. Kendinden eminliğe kulaktan kalbe geçen, dinlemeye değer bir ses. Canmanay, Deniz'le birlikte Duru'ya döndüğünde, Duru 7 metre ileride bahçedeki bir grup insanı aldırış etmeden anahtarlarının nerede olduğunu soruyordu Deniz'e. Sesindeki sabırsızlık teninin parlaklığına hizmet eden bir güçteydi. İstediğinin hemen yapılması gereken bir varlıktı bu. Kendi varlığının içinde dolu, mutlu, sadece kendisi olarak anlamlı bir ruh diye düşündü Can. Kendisine bir an bile bakmayan Duru'nun teninde gözlerini gezdirirken Duru'nun ıslak saçları geriye doğru taranmıştı ve üzerindeki siyah body altındaki etek eteğin altından çıkan gri tayt kızın bir balerin olduğunu anlatıyordu. Can nasıl olur da böylesi etkili bir şeyi daha önce etrafta görmemiş olduğuna şaşırdı. Deniz anahtarların yerini söyler söylemez Duru aceleyle içeri girdi. Can merdivenlerin başında kas katı kesilmiş vücudunu hareket ettirmek için kendini zorlasa da dönemedi. Kendini tutmasa koşup kızın peşinden eve girebilirdi. Sadece gördüğü şeyin gerçek olup olmadığını anlamak istiyordu. Aklı ona artık yoluna koyulması gerektiğini söylerken merakı ona keşfetmesini buyuruyordu. Ne Deniz'in kendisinden özür dileyen kelimelerini duydu ne de adamın Duru'nun ardından içeriye girdiğini anladı. Öylece orada dikildi. Kaya'nın elini kolunda hissedince ancak ağına dönebilmişti ki Duru tek başına kapıdan çıktı. Duru Can Mane'ye yaklaşana kadar elindeki eskitme süveteri bir hamlede üzerine geçirip uzun ıslak saçlarını bileğindeki lastik tokayla bir hamlede topuza dönüştürdü. Süveteri üzerine giyerken kızın beyaz koltuk atları Can Mane'nin beynine an bir an kazındı. Teni, kokusu, hissettirdiği duygu. Varlığıyla ilham veren bir yaratıktı bu. Can Mane'nin yanından geçerken sadece bir an baktı Can'ın suratına. Gözlerine bile değil. Can'ın bakışları Duru'nun ilgisizliğine çarpıp geri döndüler. Duru merdivenlerde duran beylere günaydın dedi ve hissettirdiği duygulardan habersiz umursamaz okuluna gitmek üzere bahçeden çıktı gitti. 8. Her şeyin bir bedeli vardı. Özge ayakkabıyı giymemesinin de bir bedeli olacağını düşünmüştü. Ama hayatını tamamen değiştirebilecek bir olaylar zincirinin başı olabileceği aklına bile gelmemişti. Ayakkabı olayından sonra hiç konuşmamışlardı. Aylin parmaklarıyla işaret ederek bir kere printer'dan çıktı aldırmış ve bir de yemek siparişini ödetmişti Özge'ye. Olsun, böylesi daha kolaydı Özge için. Aylin'e karşı neredeyse hiçbir duygusu yoktu. Birazcık borçlu hissettiği atom büyüklüğünde bir yer dışında. Özge'nin hazırladığı sorular yüzünden bir kanalın yayın yönetmeninin skandalı patlayınca Aylin çok büyük bir krizin ortasında kalmasına rağmen Özge'yi koruma altına almıştı. O dönemde kesin işten atılacağını düşünen Özge, Aylin'in neden kendisini koruduğunu hiçbir zaman anlayamadı. Ve işte bu duygu ona karşı borçlu hissettiği atom büyüklüğündeki yerin merkeziydi. Gerçi ne zaman bu titreşimleri yeşertmeyi düşünse hep Aylin'in nedensiz bir başka yanıyla karşılaşmış ve en sonunda pes edip Aylin'in beyninde bir kez işimi kurtaran zayıf karakterli, düşük kışlı, sahte kadın olarak kodlamıştı. Aylin şimdi onu işten çıkartsa hiç alınmazdı. İkisi farklı gezegenlerin yaratıklarıydılar. Aynı şeylerle beslenmiyor, aynı şekilde algılamıyorlardı. Hayat işte diye düşündü Özge. Karnı acıkmıştı. Yemek siparişi vermek üzere günlük gelen menülere bakarken tam karar vermişti ki telefon çaldı. Haber yazı işlerinden gelmişti. Şok içinde dinledi olanları Özge. Aylin yola çıkmadan önce yangın merdivenlerinde sigara içmeye karar vermiş, birkaç saat sonra Can Mane ile tanışacak olmasının diğer insanlar üzerinde yarattığı kıskançlığı deneyimleyip tatmin olmak için her zamanki deneklerinden birini ev hanımı ablasını aramıştı. Telefon konuşması sırasında sağ ayağını vuran yeni ayakkabısını bir an için çıkartmak isteyince ayakkabısının topuğu yangın merdiveninin çelik ızgarasına takılmış ve Aylin dengesini kaybedip yangın merdiveninden yuvarlanmıştı. Kol ve ayak bileği kırılmıştı. Şimdi hastaneye doğru yoldaydı. Özge eşyalarını çantasına tıkıp hastaneye gitmek üzere hemen hazırlandı. Tek yapması gereken telefonu kapatmaktı. Yazı işlerinin planı farklıydı. Can Mane ile röportaja Özge gidecekti. Yerine tekrar otururken röportaj için zaten hazır olduğunu düşündü. Tek yapması gereken telefonu kapatıp yemek ısmarlamak ve kendi sorularını yanına almaktı. 9. Duru ayakkabısının kurdelesinin son halkasını da bileğine dolayıp bağladı. Doğrulduğunda belindeki ağrıyı artık hissetmediğini düşündü. Bugünkü provaya daha kısa tutmaya karar verdi. Gösteriden önce kendini gereksiz zorlamak istemiyordu. Hareketlerin son bir kere üzerinden geçecek ve kendinden emin olacaktı. Başlamadan önce boğazının kuruduğunu hissetti. Su içmek istedi. Çantasından suyunu alırken Can Mane'nin kartı düştü. Bu sabah ne garipti. Çok ukala bir tipti bu Can Mane. Buz gibi dikilmişti merdivenlerde. Evi alamıyor diye bozulmuş gibiydi. Ne tuhaf bir şeydi. Okula giderken kapının önünde Can Mane'yi görmek ilginçti aslında. Bir de bu kadar kıçı kalkmamış olsa daha enteresan olabilirdi. Neden bu kadar tapıyorlardı adamı anlayamıyordu. Hele yakından öyle suratsız görünce adam iyice anlamsızlaştı kafasında. En garibi de Duru arabasına binip uzaklaşacakken emlakçının John Money'in kartını kendisine getirmesiydi. Yoksa o emlakçı değil miydi? Her neyse, adamın bir şeyiydi işte. Belki de yardımcısı. Çantasının içine attığı kartı aldı eline. Dikkatle baktı. John Money'in adının altında çözüm uzmanı yazıyordu. Tuhaf adamdı bu John Money. Herkesin tapındığı tuhaf bir erkek. John Money'i hiç beğenmediğine karar verdi. Adam televizyonda göründüğünden daha çirkindi. Daha kısa, bücür. 10. Karşılaşmadan 7 saat önce Özge. Telefonun alarmı saat 7'yi göstererek çalmaya başladı. Özge uyandı. Üzerindeki kolun kime ait olduğunu hatırlamaya çalışarak kolun sahibine baktı. Rahatladı. Uyandığında kafasının karışık olmasından, en önemlisi ilk defa gittiği bir yerde uyanmaktan nefret ediyordu. Dirseklerinin üzerine doğrularak etrafına baktı. Oda bir üniversitenin odasına benziyordu. Kitap ve DVD'ler her tarafa dağılmıştı. Kimin kitap okumak ve müzik dinlemek için bu kadar vakti olabilirdi ki? Daha bu odaya girdiğinde bu gecenin kendisi için sıradan, partneri içinse asla unutulmayacak bir ilk olduğunu anlamıştı. Ama yapacak daha iyi bir şey olmadığından kaldı. Vasat bir ilk sevişmenin ardından partneri tarafından başlatılan orta seviyedeki ikinci sevişmeyle ve üzerine Özge'nin yanında sarılı olarak getirdiği jointle, esrarla sarılan sigara, geceyi bitirmişlerdi. Sevişmeye başladıklarında partnerini incelemeye başlamış, bu sahte inlemeleri anında anlayan Özge durup kıza bunu yapmaması gerektiğini hissettirmişti. Sonuçta bir kadını sahteliğe inandırmak, bir erkeğe inandırmaktan daima çok daha fazla zeka, enerji ve deneyim isteyen bir şeydi. Bu sahtelik bir kere kırıldı mı ilk sevişmeden sonrası kolaydı. Kadınlar ilk defa bir kadınla seviştiklerinde önce çok utanırlar ama samimiyeti gerçekten hissettikten sonra sahteliği bırakıp belki de hayatlarında ilk defa gerçekten sevişirlerdi. Toplumun yüzyıllardır beyinlerine koyduğu kodlamayı utangaçlıklarını kırdıkları anda kendilerini bulabilmek için bir şansları olurdu. Kişilerin birbirleri üzerinde yarattığı etkinin var olmadığı, tamamen fiziksel hazın kontrolünde gerçek, yalın bir sevişmeydi bu. Çoğuyla yaşamıştı bunu Özge. Artık klişe, yumuşak porno kıvamında sevişmeye alışmış kadınları ya da azgınca inleyen sahtecileri anında tanır olmuştu. Kendilerine bile doğruyu söyleyemeyecek kadar bulanık, erkek yerine koydukları kuklaların istediklerini yerine getirerek tatmin arayan zavallılardı bunlar. Hissetmedikleri halde inleyen, almadıkları halde zevk içinde görünen kuklalar. Neyi, neden yaptıklarının farkında olmadan seyrettikleri çeşitli erotik, pornografik görüntüleri kafalarında birleştirip içlerinde olmayan kadını yaratıyorlardı. Her taraftaydılar ve tüm sahtelikleriyle bir sürü örneği kombine ederek oluşturuyorlardı kendilerini. Özge'nin özellikle henüz deforme olmamış tecrübesizleri, utangaçları hatta çirkinleri seçmesinin nedeni bu sahtelik. En azından bunlarda o kadar da derini işlememişti. Kadınları tercih etmesinin nedeni ise kadınları çekici bulması değildi. Erkeksizlikti. Lezbiyen doğmamıştı o. İhtiyaçları karşılanmayan gerçek bir kadın yapması gerekeni yapmış, kendi erkeğini kendi içinde yaratmıştı. Güzel bir kadın olduğundan onun için çok kolay olmuştu her zaman erkeklerden istediğini almak ve çok olmasa da yeterli deneyimin ardından karar vermişti. Değeceğinden ancak %100 emin olduğu zaman aralayacaktı bacaklarını bir erkeğe. Seyrettiği pornolardan bile tiksinir olmuştu. Fokusu çükünün bir deliğe girip çıkması olan adamlardan. Toplum tarafından yetiştirilen erkek gerçeğini görmüştü net bir şekilde. İhtirassız, iktidarsızlar. Yanında çıplak uyuyan kızı uyandırmadan kalkmak istedi. Ama ilk defacılar her zaman anında uyanırlardı. Yaşadıkları deneyimin şokuyla ya konuşmak isterler ya daha fazlasını isterler ya da daha fazlasının kendilerinden istenmesini isterlerdi. Kızın hangisini istediği gelecekteki cinsel tercihinde etkileyecekti. Özge kalktı. Sandalyenin üzerine bıraktığı çamaşırlarını giymeye başladı. Yataktaki kızın adı neydi diye düşünürken kız daha fazlasını isteyerek uyandı. Oynaşacak vakit yoktu. Ailenin Can Manel yapacağı röportajla ilgili son hazırlıkları bitirmesi gerekiyordu. Giyindi. Adını hatırlamadığı kızı alnından ve elinden öptü. Bir prens gibi saygıyla çıktı odadan. 11. 2003 yılında bulunan o dönemin en büyük asal sayısı için 200 binden fazla bilgisayar kullanılmıştı. Ve bu sayıyı hiç boşluk bırakmadan bilgisayar ekranında yazmaya kalksak 2390 ekran sayfasına ihtiyacımız olurdu. Bu da çıktı almak için 5 top kağıt demekti. 5 top kağıda sığabilen 6.320.430 basamaklı en büyük asal sayı. Nasıl olur da doğru? kafasından yaptığı işlemlerle ve odasının duvarına aldığı notlarla 20 milyon basamaklı bir asal sayı bulmuş olabilirdi. Hem daha kendi düğmelerini bile doğru düzgün ilikleyemezken. Bilge'nin kafası karmakarışıktı. Electronic Frontier Foundation isimli bir vakıf 10 milyon haneli mersenli asal sayısını bulana 100 bin dolar ödül vereceğini açıklamıştı. Acaba doğrunun 20 milyon basamaklı asal sayısına 200 bin verirler miydi? 100 bin dolar bile çok iyiydi. Alacakları parayla neler yapabileceklerini düşünürken aklına babası geldi. İçi karardı yine. Düşünmekten vazgeçti. Okulun kapısına geldiklerinde doğruya döndü. Sakin bir şekilde eline dokundu. Doğru dokunulmayı sevmiyordu. Bu yüzden hep okula yürümek zorunda kalıyorlardı. Otobüs ya da metro doğru için çok kalabalıktı. Yürümek en iyisi ama en yorucusuydu. Doğru'nun okuluna ulaşmak tam 1 saat 20 dakika sürüyordu. Alacakları yeni araba sayesinde artık her şey çok daha kolaylaşacaktı. Bilge kendini evrenin bir köşesinde kapana kısılmış, çektiği açlığa rağmen bir türlü ölmeyen bir fare gibi hissediyordu. Ama şimdi her şey değişebilirdi. Saat 9'a geliyordu. Can Manay'ın dersine yetişmesi imkansızdı. Ama pes etmeyecekti. Çünkü her zamanki gibi savaşmaktan başka yapacak hiçbir şey yoktu. Varoluşuna lanet ederek yola koyuldu. Okula vardığında saat çoktan onu geçmişti. Koridorda Murat'ı görene kadar derse giremeyeceğinden emindi. Çünkü bu derse asla geç girilemezdi. Sınıf kapısının önünde duran Murat telefonla konuşuyordu. Gülümserken sağlam, beyaz dişleri çok sağlıklı parlıyor, yanağında çizgi oluşturan gamzeleri onu eşsizleştiriyordu. Bir erkeğin bu kadar güzel olması adaletsizlik diye düşündü Bilge. Büyük adaletsizlik. Dikleşti. Nefesini tutarak Murat'ın yanına geldi. Murat Bilge'yi fark etmedi bile. Telefonda dinlediği şeye gülüyordu. Bilge sessizce Murat'ın telefonu kapatmasını bekledi bir süre. Murat en sonunda telefonu kapattığında Bilge parmağını hafifçe Murat'ın omzuna tıklattı. Murat hissetmedi bile. Koridordan gelen bir arkadaşını görmüş, kendisine yaklaşan çocuğa akşamki maçı seyredip seyretmediğini soruyordu. Bilge bir daha tıkladı omzuna. Murat yine Bilge'yi fark etmeyince Murat'a seslendi bu sefer. Ama Murat çoktan yürüyüp arkadaşına doğru gitmişti. Murat Bilge'yi fark etmezdi hiç. Ama Bilge Murat'ı görmese bile aynı binada olup olmadıklarını hep bilirdi, hissederdi. Bazen onun yanı başında görünmez bir şekilde sadece onu izleyerek yaşamak için neler feda edebileceğini hesaplayarak uykuya dalardı. Murat'ın fantezisi hep kafasındaydı. Seneler sonra Murat onun ellerinde öldükten sonra bile. Murat'ın ardından bakı kaldığının fark edilmemesi için hemen döndü ve sınıfa girdi. Can Manay ilk defa derse geç kalmıştı. Şansı dönmüş gibiydi. Sırada ne vardı? Bir piyango bileti almalıydı hemen. Amfide her zamanki yerine ilerlerken sıranın başında Betül ve Didem'i gördü. Fark edilmemeyi dileyerek hemen yanındaki sıraya çöktü ama çok geçti. Didem ve Betül onu fark etmişlerdi. Bir alacaklı gibi Bilge'nin başında dikildiklerinde Betül, "Canım benim, sabahtan beri seni bekliyoruz. Nerede kaldın?" diye yapmacık bir samimiyetle girdi lafa. Bilge çantasından kitaplarını çıkarırken oyalanarak "İşlerim vardı." diye açıkladı. Bu kızlarla samimi bir şekilde sohbet etmeye çalışmayı bırakalı epey olmuştu. Kendisine sorulan soruya ne zaman içtenlikle cevap vermeye kalksa 2 saniye sonra pişman edici bir umursamazlık buluyordu karşısında. Didem, "Bizimkileri bitirdin mi?" diye çıkıştığında sesindeki hesap soran ton fark edilmeyecek gibi değildi. Bilge hiç konuşmadan çantasından çıkardığı hafıza çubuğunu Betül'e uzatırken "Sadece bir tanesini, diğerini yapabileceğimden emin değilim." diye mırıldandı. Didem duyduklarından hoşnutsuz, ekşimiş bir ifadeyle Bilge'nin elindeki çubuğu alıp dik dik baktı. Bilge fırtınanın geldiğini anladı. "Didem, bu ne şimdi? Sadece bir hafta kaldı ve şimdi mi söylüyorsun yapamayacağını?" diye nefes almadan Bilge'ye hesap sorarken Bilge sakince, "Bana 3 gün önce söylediniz ve ben yapabildiğimi yaptım. Diğerini yetiştiremiyorum. Çünkü kendiminkini de yapmam lazım." diyerek Didem'in lafını böldü. Betül yapmacıklıkta hayat bulan sevimlerini takınarak, "Ama canım bak bir taneyi 3 günde yapmışsın, 7 gün daha var, yetişirsin." diye iknaya çalıştı. Bilge konunun uzamasını istemiyordu. Çünkü gerçekten ekstra bir ödev konusu daha bulmak için enerjisi yoktu. Sakince, "Yapmam gereken başka şeyler de var. Yetiştirebilseydim yapardım ama..." diye açıklamaya çalışırken Didem iyice öfkelenmişti. Bu sümüklü kendini kim zannediyordu? Ona selam vererek bile ona iyilik yapmışlardı. Ve bu kız kalkmış onlara hayal kırıklığına uğratabilme cesaretini göstermişti. Didem bu sümsük kıza haddini bildirmeye karar verdi. Sen bir söz verdin, hem de bana. Ya sözünü onurlu bir insan gibi tutarsın ya da sonuçlarına katlanırsın. Ama sana yemin ediyorum ki, diye ağzından tükürükler çıkarak öfkeyle konuşmasına devam ederken Murat gelip Didem'e yanaştı. Didem Bilge'nin suratına eğildi. Bu durumun sonuçları hiç katlanmak isteyebileceğin cinsten olmaz deyip son sözünü de söyledi. Bu kızın çok fazla film seyrettiğini düşündü Bilge. Hayatında yaşadığı onca şeyden sonra daha kendi ödevini hazırlamaktan aciz bir salağın tehditlerini hiç aldırmazdı aslında. Şu destansız şanssızlığı ve başında dikilen Murat'ın varlığı olmasa. Murat'ın varlığıyla Bilge için iyice ağırlaşan durum bir saatli bomba etkisindeydi şimdi. Bilge çantasının içine girip kaybolmayı hayal ederken kitaplarını çıkartmaya devam etti. Murat elini Didem'in omzuna atarken "Ne haber Bilge?" dedi. Bilge kafasını kaldırıp tereddütle gülümsedi. Birazdan içine düşeceği durumu engelleyebilmek için ne yapması gerektiğini düşünürken "İyiyim." diye mırıldandı. Dua etmekten başka yapabileceği hiçbir şey yoktu. Keşke girişte sesini duyurabilseydi Murat'a. Omzuna daha sert vursaydı diye düşündü. İçinde kitap kalmayan çantasını karıştırırken Murat'ın konuya girmemesi için dua etmeye başlamıştı bile. Ama Murat yine de konuya girdi. Alayım mı benim ödevi? Bilge, Didem'in o an üzerine atlayacağını düşündüğü için tetikte cevap veremedi. Ta ki Didem'in histerik kahkahasını duyana kadar. Didem abartılı bir gülüşle Murat'a "Klinik psikolojisi vaka incelemesi değil bu, değil mi?" diye sordu. Murat olanlardan habersiz ve eğlenen bir ifadeyle "Ne bileyim ben işte. Fatih Hoca'nın ödevi. Neyse o. Ne oldu ki?" dedi. Bilge temkinli CD'yi çıkardı ve Murat'a uzattı. Murat yerine "Didem CD'yi kaptığında seninki 3 gün sonraymış aşkım. Bu benimki." diye açıkladı Murat'a. Murat anlamamıştı. Aslında önemsemiyordu da. "Ne oluyor ya?" diyerek sırıttı. Betül'ün ortamı yumuşatmaya çalışan yavşakça girişimini Didem tarafından yarıda kesildi. Didem, Bilge ile aralarında yanlış anlaşılma olduğunu, Bilge'nin Murat'ın ödeviyle kendi ödevini karıştırdığını anlatıp Bilge'ye parayı bir saat içinde havale edeceğini söyledi. Murat'ı dudaklarından kısa demek için uzun, uzun demek için kısa olacak bir süreliğini öptü ve konuyu profesyonellere yakışan bir soğukkanlıkla kapattı. Onun için hiçbir sorun kalmamıştı. Ödevini almıştı. Murat Bilge'ye teşekkür etti ve sevgilisi Didem'i yanına alarak kendi arkadaş gruplarına doğru ilerlediler. Bilge, Murat için ekstra özenle yaptığı ödevin Didem tarafından kullanılmasından iyice sıkılmıştı. Niye bu kadar şanssızdı? Bugün kesinlikle artık piyango falan almayacaktı. 3. ayrımın sonu. Sayfa 40.